Ayrım 23, Grizo 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 210. Gülün dili zengindir, belası da güzeldir. Kocalarına köpek muamelesi yapan kadınlardan bin kat iyidir fahişeler. Cuma dinlenmek için direğin dibine çökmüştü. Tepeden tırnağa kömür tozu, ter ve kir içindeydi. Küfenin sırtında açtığı yarayı gövdesine dolandırdığı beyaz bir bezle sarmıştı. Bez simsiyah olmuştu kömür tozundan. Yaradan dolayı küfeyi sırtına almıyor, kucaklayarak taşıyor, getirip vagona boşaltıyordu. Önünde peş peşe eklenmiş kömür dolu iki dekovil ve dekovillere koşulu bir katır duruyordu. Sırtının yarasız tarafını dayadığı direk şişmiş, mantarlaşmıştı. Lamba ışığında kolları kesilmiş, tek bacaklı, gödür bir hortlağı andırıyordu. Direğin iki karış ötesinde galeri duvarının dibinde, cumanın susadığında zaman zaman eğilip içtiği küçük bir su göleği vardı. Tavandan şıpır şıpır su damlıyordu göleğe. Cuma yorulduğunda hep aynı direğin dibine çöküp, karanlığı ve çamur kokusunu solumayı seviyor, dinlendirici buluyordu. Karanlığa bakarken bazen kör gözünün açıldığı sanısına kapılıyor, durumdan emin olmak için sağlam gözünü avucuyla kapatıp lamba ışığına bakıyor, yanıldığını anlayınca hüzünleniyordu. Boynu iyice incelmiş, kafası büyümüştü. 14 yaşında olduğu için artık çocuk sayılmazdı. Son bir yıldır aklı fikri komşu kızı Ümmü'deydi. Ümmü her yerdeydi. Gördüğü her tahkimat direğinde, katırın alaca ışıkta ışıldayan gözünde, her su göleğinin aynasında, her bismillahta, damara inen her kazmanın kıvılcımında gülümsüyordu. Cuma Ümmü'nün kendisine eğilim duymasına önce inanmamış, sonra emin olunca afallamıştı. Nasıl olurdu da Ümmü gibi yavru ceylan inceliğine sahip, güzeller güzeli bir kız, gözünün birini madende kaybetmiş, sıska bir küfeciye meyil verirdi? Kim inanırdı buna koca Zonguldak'ta? Ümmü'nün minnacık çıplak ayaklarına, incecik belini, dal ve yaprak kıpırtılarının ya da ipe serili çamaşırların arasında belirip kaybolan yeşil kaçamak bakışlarını döne döne anımsıyordu Cuma. Elini şalvarının cebine soktu, Kozlu'ya gelmeden bir gün önce ay karanlığı alarcık bir gecede bahçe çitinin arasından Ümmü'nün kendisine verdiği mendili özenle çıkarıp kokladı. Mendil kokusunun kendisine verdiği güçle ayağa kalktı. Gece vardiyasından gündüz vardiyasına alınan küfeci Mustafa'nın karanlıkta ışıldayan Davy lambasını görünce katırını hareket ettirdi. Mustafa ile vagonları birlikte dolduruyor, birlikte boşaltıyorlardı. ''Kuyuda gaz var Cuma'' dedi Mustafa. ''Ben bu havayı sevmedim.'' Son bir aydır ocaklarda sıcaklık, nem, gaz ve toz kontrolü yapılmadığını anımsadı Cuma. Büyük bir patlama sonucunda parçalanmış, yanmış kendi cesedini ve cesedinin üzerinde ağlayan Ümmü'yü hayal etti. ''Doğru, ben hiç böyle terlememiştim. Sıcaklık arttı, hava azladı. Ben havayı sevdiceğimin mendilinden aldım.'' ''Sen gene şanslısın ki mendilden almışsın. Bende mendil de yok. Bismillah'ın da bir kıymeti kalmadı bu ocakta.'' ''Tövbe de!'' diye uyardı Cuma. ''Başımıza bir felaket açarsın.'' Konuşmanın yerini tekerlek ve toynak sesleri aldı. Ümmü'ye tutulduğundan bu yana yaşama daha çok bağlandığını, ölümden daha çok korkar hale geldiğini düşündü Cuma. İnsan sevince ocak şartları bile çekilir hale geliyordu. Galerinin öbür ucunda beliren lambaya baktı. Ümmü'nün elinde lambasıyla kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu hayal etti. Ocak başçavuşu Ölmez oğlu Ömer'i tanıdı hemen. Başçavuş lambasını hafif yukarı kaldırıp vagonları geçerken, ''Allah'ın selameti üzerinize olsun, kolay gelsin gençler.'' dedi. Gençler aynı anda aynı cümleyle karşılık verdiler. ''Sağ ol baba, Allah razı olsun.'' Cuma öndeki vagonun önüne binmişti. Katır hangi hızla hangi yolu izleyeceğini ve nerede duracağını bildiği için küfeciler onu yönlendirme gereğini duymuyorlardı. Yılların kazandırdığı deneyim karanlığın, seslerin, direklerin, traverslerin ve rayların dilinden anlayan duyarlı bir yaratık haline getirmişti onu. Cuma sırtında iki bitin gezindiğini fark ederek gömleğini çıkardı. Ensesine tavandan bir su damlası düşünce ferahladı. ''Benim bu gidişimde Ümmü'ye ne vermem lazım Mustafa?'' Karanlığı ve umutsuzluğu zorlu adımlarla kat etmeye çalışan Mustafa, o anda sırtının ve kaburgalarının ağrısını düşünüyordu. 10 saati aşkın bir süredir damardan küfelerle vagonlara kömür taşımış, vagonları devirmiş, vagonları düzeltmiş, karanlığın, sıcaklığın ve gazın gücünü parçalamış, hurdahaş olmuştu. Açtı. Bir yerlerde akıntısı olan sidiksiz bir su göleği bulup kana kana su içme ihtiyacını duyuyordu. Cuma'dan kopan aşk yüklüsesinin yürüyüşünü kolaylaştırdığını, önünü aydınlattığını ve karanlığa su serinliği getirdiğini sandı. ''Bir bardak soğuk süt ver, içine de iki kaşık bal at.''
''Balımız yok.''
''Balınız yoksa niye tutuldun o kıza?'' İçini sıkıntı bastı Cuma'nın. Mustafa karanlığı kıvılcımlandıran haşin bir çıkış yapmıştı. Akıllı bir çocuktu. Doğru mu söylüyordu acaba? Gün ışığı altında dizilmiş bal kovanları, kum gibi kaynayan arı mahşeri ve çiçek kümeleri canlandı gözlerinin önünde. Yer üstüne çıkmış gibi bir duyguya kapıldı.
''Bir deste çiçek versem nasıl olur?''
''Boş ver çiçeği.'' diye kesip attı Mustafa. ''Ayaklarımızın altında her Allah'ın günü çiğnediğimiz bedava şeyi götürüp verme kıza. Rezil olursun. Zaten sen bu öküz kafanla başkasına kaptıracaksın o kızı. Kafanı işlet biraz.'' Şok yemişçesine çarpıldı Cuma. Titreyen sağ elini alnına bastırdı. Ümmü'yü üzülmez ocaklarında küfecilik yapan Vedat'a kaptıracağından korktu.
''Ümmü'ye işlemeli bir mendil versem nasıl olur?''
Şimdi de mendile takıldı. Ne işe yarar mendil? Ter silmeye. Silsen ne olur, silmesen ne olur. Şöyle insanın içini serinleten, açlığını gideren bir şey versene kıza. Kız yer içer, rahat eder, yorgunluğunu atar. Çiçekmiş, mendilmiş. Aç insana, susamış insana çiçek versen ne olur? Sen bu kafayla o kızı kaptırırsın oğlum. Senin adam olacağın yok. Cuma'nın içinde önce ani bir alev parlayışı ve bunu izleyen kocaman bir boşluk oluştu. Ocak karanlığının bu kocaman boşluğa doğru aktığını sandı. Vagonlar yokuşa geçti, katırın yokuşta zorlanmaması için vagondan inmeye karar verdi. İnerken ayağını vagondan geç kurtardı, sendeledi, ray ile galeri duvarı arasındaki sulu, çamurlu yalağa düştü yanlamasına. Düşmesiyle kalkması bir oldu. Bu uğursuz düşüşün hayra alamet olmadığını düşündü. İnsan uzakta patlayan bir felaketi anında duyumsayabilirdi. Çöğür çalıyorsa teli kırılabilirdi. Çekici çiviye değil de parmağına vurabilirdi. Eşekten ya da arabadan düşebilirdi. Lambası yanıyordu, eğildi, sol eliyle birlikte çamura saplanan kara gömleğini ve lambasını aldı. Mustafa'nın kızı kaptırırsın sözü tüm benliğini sarmış, alttan alta işleyen bir korku ve endişeye dönüşmüştü. Mustafa lambasını yukarı kaldırarak Cuma'ya yaklaştı.
''Ne oldu, düştün mü?'' dedi. ''İneyim derken ayağımı geç kurtardım, düştüm.''
Şalvarının ve belden yukarı çıplak gövdesinin yarısı kömür tozunun kararttığı sidik kokulu sulu bir çamura belenmişti. Çamurun farkında bile değildi. O anda her soluk alışını, Ümmü'yü kaybetmemesi için ne yapması gerektiğine tabi kılmıştı.
Mustafa'ya eğer balım yoksa Ümmü'ye ne vermem lazım diye soracaktı. Daha kötü şeyler söyler diye korkup vazgeçti.
Ağlamaklıydı, bakışlarını karanlığa verdi. Karanlık 4 yıllık ocak yaşamında hiç bu denli ezmemişti yüreğini. Mustafa Cuma'nın kömür karası yüz yuvarlak yüzüne, kör gözüne ve yitirilmiş bir şeyi yalvarırcasına ışıl ışıl arayan sağlam gözüne dikkatle baktı. Onun ana rahminden ocak karanlığına düştüğünü ve bu karanlıkta kömür çeke çeke büyüdüğünü hayal etti. Katır az ileride durmuş, küfecilerin gelmesini beklemeye koyulmuştu.
''Kendini toparla Cuma, gidişin iyi değil, gözünün birini yitirdin, kızı da yitirme.''
Cuma olduğu yere çöktü, sırtını duvara dayadı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mustafa Cuma'nın tepesinde dikilerek ağlayışı anlamaya çalışırken esrarengiz bir havaya girdi. Cuma ağlamadan az önce Ümmü'nün bir delikanlı tarafından gizli bir gücün yardımıyla kaçırıldığına inandı. Cuma günahsız ve çok çalışkan bir çocuk olduğu için bu kaçırılma olayı Cuma'ya ayan oldu. Cuma sarsıldı, vagondan düştü, ayağa kalktı, tek gözüyle kızın kaçırılışını biraz izledi. Kız oğlanla birlikte karanlığa karışıp gözden kaybolduğunda Cuma çöktü ve ağlamaya başladı.
''Ben süt bulurum.'' diye ağlayarak konuşmaya koyuldu Cuma. ''Nerede olursa olsun balı da bulurum. Ben Ümmü'nün her dediğini yaparım, o benim sevdiceğimdir.''
Mustafa lambayı iyice yaklaştırdı. Çamur, ter ve kaybetmenin korkunç endişesiyle karşılaşınca acıdı Cuma'ya. Ama insan gerçeği sevdiği arkadaşından gizleyemezdi.
Artık bundan sonra ne yapsan da fayda etmez Cuma.
Niye?
Ümmü'yü kaçırdılar, bunu sen de bilirsin.
Ümmü beni bırakıp kaçmaz diye ağlamasını sürdürdü.
Kendini padişahın oğlu sanma Cuma, gözünü aç. Her kız kaçar. Anşanın Haydar'ı sevdiğini söylediler ama Tahir'e kaçtı. Fatma Ali'ye tutuldu, Cezmi'ye kaçtı. Arus Manok'a tutuldu, Artin'e kaçtı. Kaçan kaçana, sen ağzını havaya aç.
Yıkılmış bir ruh haliyle ağlamasını sürdürüyordu Cuma. Sümüğünü sildi, yanaklarına süzülen gözyaşlarını elinin tersiyle aldı. Çarığının yırtığından çıkan ve lamba ışığında parlayan baş parmağına baktı. Ümmü'nün kaçmadığını söyleyecek bir haberci, bir kanıt, bir ses, bir kuş kanadı, bir gülümseyiş arıyordu. Başını çevirip ayak seslerinin geldiği yere baktığında lamba ışığını gördü. Işık yaklaştı, ışığın aşağıdan yukarıya doğru aydınlattı, kır sakalı tanıdı hemen Cuma. Yer üstünde madencilere ekmek dağıtan, ocak katırlarına bakan Aram dedeydi. Cuma'yı iyi tanıyor ve seviyordu.
''Ne oldu Cuma, niye ağlarsın?'' diye diz çöktü, çocuğun kafasını sıvazladı.
''Bunun bir sevdiceği var Aram dede'' diye söze girdi Mustafa. ''Adı Ümmü, bunu herhal bırakıp kaçmış, bu da çökmüş oraya, zırıl zırıl ağlıyor.''
''Ümmü kaçmadı Aram dede'' diye elinin tersiyle gözyaşını sildi Cuma. ''Mustafa dedi Ümmü kaçmış, Mustafa görmedi kaçtığını.''
Aram dede Mustafa'nın gülümsediğini görünce kaşlarını çattı.
''Uydurma Mustafa'' diye çıkıştı, ''seven kız başkasına kaçmaz.''
Cuma ağlayış sesini birkaç perde indirerek büyük bir iç rahatlığıyla Aram'ı dinlemeye koyuldu.
''Ayağa kalk Cuma'' diye sürdürdü Aram dede. ''Sen güzel bir çocuksun. Ümmü seni bırakmaz. Kök toprağı bırakmaz.''
''Bıraksa ne olur ki?'' dedi Mustafa. ''Bu dünyada bir kız mı var sanki?''
''Sen sus!'' diye bağırdı Aram dede. ''Bu dünyada kızdan başka ne var? Ben seni tanırım Mustafa. Senin ağzından kelam değil. Çıksa çıksa tabut çivisi çıkar.'' Ben de gençken sevdim. Babası kızı vermedi. Ama kız bana tutundu. Hırsımı alamadım. Cemaati de arkama alamadım. Gittim babasının iki atını vurdum. Şimdiki aklım olsaydı vurmazdım. Senelerce yüreğimden çıkmadı o iki atın acısı. Ciğerlerimin bütün damarlarını yiyip tüketse de ben kadınımdan memnunum.
Mustafa Aram'ın uzun kır sakalını, gorili andıran frengi mağlulü burnunu, fesin yarı yarıya kapattığı geniş alnını ve çalı kaşlarını süzerken, ''Şimdi senin ciğerlerinde damar yok mu?'' dedi.
''Ben 25 sene Armutçuk'ta, Niran'da, Ballık Ocağı'nda kazmacılık yaptım. Ciğerimden bana bir şey olmadı. Damar olsaydı damara toz girerdi ölürdüm. Karımın bana çektirdikleri beni kurtardı. Her neyse.'' diyerek fenerini Cuma'ya iyice yaklaştırdı.
Gözlerini çereltti, göçük altından çıkan bir ölüyü inceler gibi dikkatli inceledi Cuma'ya.
''Çamura batmışsın Cuma, halin hal değil, dik dur, seven insan dik durur, bu sargı da neyin nesidir?''
''Sırtımdaki yaranın sargısıdır.''
''Ha öyle mi, sargını çöz, çamura bulanmış, gel şurada gölek var, şu çamurlarını bir yıkayayım.'' ''Mustafa sen de orada dikilme, takimata gerek yok, git katırı sür, kömürü boşalt gel, köyüne gittiğinde de birine sevdalan. Yoksa adam olmazsın.''
Aram dede lambasını kaldırdı. Cuma'nın sırtındaki yaraya yakından baktı. Çocuğu çatlayarak bel veren galeri duvarının dibindeki su göleğine götürdü. Bacaklarını kırmadan eğilip ellerini yere dayamasını söyledi. Cuma söyleneni yaptı, ağlamayı da durdurdu. Aram gölekten avuç avuç aldığı suyla Cuma'nın belden yukarısını yaraya dokunmadan yıkamaya koyuldu.
''Şanslı çocuksun Cuma, sevdalanmışsın ne güzel. Çok az insana nasip olur gazın, kömürün, çamurun içinde sevdalanmak. Bu yapış yapış sıcak karanlık izin vermez sevdaya. Helal olsun sana. Ağlayışına hürmet ederim, ruh ruhu çeker. O kızın ruhu da seninki kadar temizdir. Temiz olmasa sana meyletmezdi.''
Cuma Ümmü'nün ferah kocaman bakışları ve gülümseyişleriyle ballanan ışıklı bir iklim içinde bulmuştu kendini.
''Aram dede söyle, bir hediye adı söyle.''
''Ne hediyesi?''
''Ben gittiğimde Ümmü'ye nasıl bir hediye vermem lazım?''
Sulu elleriyle sakalını sıvazlayıp lambasını yerden alırken düşündü ve esnedi. İnsan taştan pek gülden nazik bir yaratıktı.
''Mümkünün varsa bir tutam gül götür. Güzel insan gülün dilinden anlar. Gülün dili zengindir Cuma, belası da güzeldir. Gülün yanından geçen her eğri doğrulur.'' ''Gülü bulurum.'' dedi Cuma. ''Yaban gülü olur mu?''
Olur olur, minnetsiz bir güldür. Yaban gülünü severim, tamah yaratmaz, sevgi yaratır. Gül bulamazsan bir tutam çiçek de olur.
Bir bardak ballı süt olur mu?
Olmaz, sevginin nefsi olmaz, sevginin şartı şurtu da olmaz. Sevginin binasında yutkunmanın, çiğnemenin, malın mülkün yeri var mı cuma? Yok. Hesabın, kitabın, makamın, mertebenin de yeri yok. Bu budur cuma. Ben atalarımdan bunu gördüm. Görmesem de bu hakikati ben buldum. Nerede buldum, nasıl buldum o belli değil.
Aram dede gözlerinin öbür ucunda ışıldayan lambaların çavuş veya mühendislere ait olabileceğini hesaba katarak konuşmasını kesti. Yaklaştı, Cuma'nın yanağından öptü.
Hadi kendine iyi bak Cuma dedi ve ayrıldı.
Cuma Minta'nın çamurlu tarafını çabucak yıkadı, eline aldı. Mustafa'nın boş vagonlarla biraz sonra geri döneceğini düşünerek babası Neşat'ın çalıştığı ocağa doğru hareket etti. Ocakta Neşat, Cemal, Dikran ve İdris çalışıyordu. Recep emmiyi 2 haftalığına lavvara vermişlerdi. Herkes belden yukarı soyunup çalışıyordu. Panoya gelen hava miktarı kaçak hava sorunundan dolayı ayak içinde azalmış, bu da gazın ve sıcaklığın çekilmez hale gelmesine yol açmıştı. İdris damarı yan yatarak söküyordu. Tepesinde hatırı sayılır bir şişkinlik vardı. Şişkinlik madencilere kadın satan Bekrekli Himmet'in gizlice ayarladığı bir evin önünde çıkan kavgadan kalmaydı. İdris'in kazmasıyla çenesi aynı anda işliyordu.
Alaplılı Ahmet'in o sopayı benim kafama niye vurduğunu ben sonradan anladım. Bu işte benim karımın parmağı var. Benim karımı kimse benim kadar bilemez. Herkes onu sütten çıkmış ak kaşık sanır.
Gene başladı diye homurdandı Cemal.
Alaplılı Ahmet bundan 1 yıl evvel evimin önünde çömelip çarığıyla uğraşmıştı. Ben o zaman o adama mim koydum. Geçen ayda 2 kere evimin önünden geçti. Ben bu namussuzluğu Çil Ali'ye anlattım. Ahmet bu evin önünden bir daha geçerse ben onu bıçaklarım dedim. Çil Ali de gitmiş bunu Ahmet'e söylemiş. Sarı Boşko'yla geçen gece Bekrekli'nin getirdiği karılara gittik. Bir baktık ki Alaplılı Ahmet de orada. Beni görür görmez saldırdı. Bekrekli Himmet araya girdi. Burada vukuat istemem dedi de kurtuldu. Yoksa gebertecektim.
Bıngıldağına yemişsin sopayı. Gebertmesi mi kaldı diye güldü Cemal.
Boş ver Cemal bu yolları. Homurdanışı harlıydı İdris'in. Sen git İlletoğlu Veli'ye sor. Alaplılı Ahmet'in benden it gibi korktuğunu o sana anlatır. Kozlulu Kasım'la İslavri Yanko'nun getirdiği karılardan bir tanesi bana tutuldu. Allah'ın işine bak ki Alaplılı Ahmet de geldi. Bana tutulan kadına tutuldu. Haber gönderdim. Rahat bırak kadını dedim. Korktu bıraktı.
Ameleye satılan kadınların hepsini tanırsın sen İdris.
Doğru diye onayladı Dikran İdris'i. Kazmasını çatlağa soktu, kanırarak kömür blokunu düşürdü. Boynundaki bezle yüzünün terini sildi.
Havzaya getirilen fahişelerin cümlesini tanırım. Gizli gizli çalıştırılan bir yığın fahişe var.
Yeni bir fahişe geldi mi ikinci gün senin haberin olur dedi Neşat gülerek.
İkinci gün olmaz, aynı gün olur diye düzeltti Cemal.
Cuma küfesini doldurmakla meşguldü. Yarasını eskisi gibi sarmıştı gövdesine. Dinlemeye değmez sıradan günlük lakırdılar olarak görüyor konuşmaları. Hayalinde Ümmü'yü yaşıyordu.
Doğru diye onayladı İdris. Kadının aynı gün nereye geldiğini ben öğrenirim. Ben severim o kadınları. Dünyanın en iyi kadınları onlardır. Kimseye boynuz taktırmazlar. Herkese eşit davranırlar. İzzet ikramları da iyidir. Kocalarına köpek muamelesi yapan karılardan 1000 kat iyidir fahişeler. Vakti zamanında param olsaydı hiç evlenmezdim. Evlendim, köpekleştim. İnsanları izlemeye başladım. Yazık değil mi bana? Değer mi?
Yani paran olsaydı fahişelerle mi yaşardın dedi Neşat.
Fahişelerin hasıyla yaşardım diye diretti İdris. Sol bacağını boydan boya saran ağrının kaburgalarına yayıldığını hissetti. Yeni hava kuyuları açsalar da hava alsak. Bu gaz, bu sıcaklık zürriyetimizi kurutur bizim. Fahişeler olmasa çekilmez bu kazma keşlik.
Küfeciler vagonları doldurmakla meşguldü. Burnu kanıyordu İdris'in, kanamanın farkında değildi. Bıyıklarından dudaklarına sızan tuzlu kanın ter olduğunu sanıyordu. Neşat dedesi Cemal gibi çalışıyordu. Dikran bazı kazmacıların fahişeler için kazma salladıklarını düşünüyordu.
Cemal, Deniz Amele ve kayıkçılarının başlatacağı yeni bir grevin büyüyüp tüm havzayı sarabileceğini ve bununla da kalmayıp Zonguldak'a doğru büyük bir yürüyüşe dönüşebileceğini hayal ediyordu. Kimse kafesteki kanaryanın ölmek üzere olduğunun farkında değildi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 218.